26. ayrım. Nerelisin diye sordu Riki aniden. Birdenbire kuşku dolan evsiz adam ona baktı. Buralı dedi dikkatlice. Kaldırımdaki yerini işaret ederek oralı diye devam etti sokağı işaret ederek. Her yerli. Kollarını kafasının etrafında çevirerek bitirdi. Evin neresi diye sordu Riki. Adam alnını gösterdi. Bu Riki'ye mantıklı geliyordu. Peki öyleyse dedi Riki. İyi günler. Evet bayım, evet bayım, Tanrı sizden razı olsun bayım diye devam etti adam melodik bir şekilde. Fazladan bozuk paranız var mı? Riki uzaklaştı, durup dururken evsiz adamla konuşmasının adamın hayatına mal olup olmayacağını düşündü. Taksi durağına doğru yürüdü, onunla temasa geçen herkesin dedektif Riggins'in olduğu ve Bay Lewis'in olmuş olabileceği gibi bir hedef haline gelip gelmeyeceğini merak etti. Zimmerman gibi. Bir yaralı, bir kayıp, bir ölü. Fark etti ki bir arkadaşı olsaydı onu çağıramazdı. Bir sevgilisi olsaydı ona gidemezdi. Bir avukatı olsa randevu alamazdı. Dişi ağrısa dişçisini tehlikede atmadan dolgu bile yaptıramazdı. Kime dokunsa tehlikeye girecekti. Riki kaldırımda durdu ve ellerine baktı. Zehir diye düşündü. Zehir oldum. Bu düşünceyle sarsılmış bir halde bekleyen taksi sırasının yanından geçti. Park Avenue'ya doğru çıkmaya devam etti. Şehrin sesi ve akışı, aralıksız hareketler ve gürültüler ondan giderek uzaklaşıp azalıyordu. Etrafındaki dünyadan habersiz, attığı her adımda dünyasının daraldığı, bu nedenle tamamıyla sessizlik gibi görünen dünyada ilerliyordu. Dairesine neredeyse 6 blok vardı ve hepsini yürüyerek geçti. Bu yolculuk esnasında nefes aldığının bile neredeyse farkında değildi. Riki kendini dairesine kilitledi ve ofisindeki koltuğa yığıldı. Orada günün geri kalan kısmını ve geceyi geçirdi. Dışarı çıkmaya korkuyordu. Hareketsiz kalmaktan korkuyordu, hatırlamaktan korkuyordu. Aklını boş bırakmaktan korkuyordu, uyanık kalmaktan korkuyordu, uyumaktan korkuyordu. Sabaha karşı bir saatte uykuya dalmış olmalıydı çünkü uyandığında gün penceresinin dışında kabarmaktaydı. Geceyi koltuk tepesinde geçirmiş olmanın rahatsızlığından boynu tutulmuş ve her bir eklemi gıcırdıyordu. Yavaşça ayağa kalktı ve banyoya gitti. Burada dişlerini fırçaladı ve yüzüne su çarptı. Kendine aynada bakmak için durdu ve gerginliğin onun dünyaya sunduğu her çizgi ve çıkıntıya saldırmış olduğunu fark etti. Eşinin ölmeden önceki son günlerinden bu yana umutsuzluğa hiç bu kadar yakın görünmediğini düşündü. Ki bunun da birisinin duygusal ölüme olabildiğince yaklaşmış olması anlamına geldiğini kendine kederle itiraf etti. Masasının üstünde duran ve üzerini çizdiği takvimin 1/3'ü dolmuştu. Doktor Lewis'in Rhinebeck'teki numarasını aramayı denedi tekrar ama duyduğu tek şey aynı band kaydıydı. Yeni bir kayıt olabileceği düşüncesiyle bilinmeyen numaraları denedi ama bu da boş çıktı. Neyin gerçek neyin yalan olduğunu belirlemek için morgu ya da hastaneyi aramayı denedi ama kendine engel oldu. Gerçekten bir cevap isteyip istemediğinden emin değildi. Ele aldığı tek şey Dr. Lewis'in konuşmaları esnasında belirtmiş olduğu bir uyarıydı. Rumpel Stiltskin'in görünüşte yaptığı her şey Riki'yi kendine yaklaştırmak içindi. Ama ölüm dışında hangi nedenle olduğunu Riki tahmin edemiyordu. Times gazetesi kapının önündeydi. Gazeteyi aldı ve sorusunu ön sayfanın alt kısmında kısırlık araştırmaları için adam arayan bir ilanın yanında olduğunu gördü. Dairesinin dışındaki koridor sessiz ve boştu. Giriş holü karanlık ve tozluydu. Tek asansörleri gıcırdayarak inip çıkıyordu. Siyah renge boyanmış ve ortalarına altın renginde rakam oyulmuş olan diğer tüm kapılar kapalıydı. Diğer dairelerde oturanların çoğunun tatilde olduklarını tahmin ediyordu. Riki gazetenin sayfalarına hızla göz attı, cevabın içerisinde bir yerde olduğunu kısmen umuyordu. Ne de olsa Merlin soruyu duymuştu ve büyük bir ihtimalle patronuna iletmişti. Ama Riki Rumpelstiltskin'in gazeteyle oynamış olduğuna dair bir iz bulamadı. Bu onu şaşırtmadı. Adamın ikinci kez aynı tekniği kullanacağını pek ihtimal vermemişti. Çünkü bu onu daha savunmasız, belki de daha tanınabilir kılardı. bir cevap için 24 saat beklemek zorunda olacağı fikri imkansızdı. Ricky yardım olmasa bile ilerlemek zorunda olduğunu biliyordu. Tutarlı olacağını düşündüğü tek yol 20 yıl önce çok kısa bir süre çalıştığı kliniğe gelmiş olan hasta kayıtlarını bulmaktı. Bunun riskli bir girişim olduğuna inanıyordu ama en azından oturup verilen sürenin dolmasını beklemektense bir şeyler yaptığı hissini veriyordu. Hızlıca giyindi ve dairenin sokak kapısına yöneldi. Ama oraya varıp çıkmaya hazır bir şekilde eli kapı kolunda dururken durdu. Aniden endişe dalgasının üzerine geldiğini hissetti. Kalp atışları hızlanıyordu, şakaklarında nabza atmaya başlamıştı. Vücudundan içeri muazzam bir sıcaklık giriyor gibiydi. Kapıya uzanırken elleri titriyordu. İçinden bir ses onu ciddi bir şekilde uyarıyordu. Dışarı çıkmaması için baskı yapıyordu. Kapıdan dışarı çıkmanın güvensiz olduğunu haykırıyordu. Sadece bir an için onu dikkate aldı, geri çekildi. Ricky firari paniğini kontrol altına almaya çalışarak derin derin nefes alıyordu. Kendisine ne olduğunu anladı. Benzer korku atakları geçiren birçok hastayı tedavi etmişti. Xanax, Prozac, her tür antidepresan işe yarardı. Ve her ne kadar ilaç yazmakta isteksiz olsa da bunu birden fazla durumda yapmak zorunda kalmıştı. Tedavinin başka bir şey, tecrübe etmenin ise bambaşka bir şey olduğunu anlayarak dudağını ısırdı. Kapıdan bir adım geri çekildi, kalın ahşaba bakıyor ve ötesinde belki de koridorda ve kesinlikle caddede onu her tür dehşetin beklediğini düşünüyordu. Onu kızgın bir kalabalık gibi kaldırımda bekleyen şeytanlar. Etrafını kara bir rüzgar sarıyor gibiydi ve kendi kendine dışarıya çıktığında kesinlikle öleceğini söylüyordu. Hemen o anda vücudundaki her kas geri çekilmesi, saklanmak için ofisine kapanması için ağlıyor gibiydi. Klinik olarak bunun paniğinin temelinde olduğunu biliyordu. Ama gerçek çok daha acımasızdı. Geriye çekilme dürtüsüyle savaşıyordu. Kaslarının bir araya toplanıp kasıldığını, birisinin yerden çok ağır bir şeyi kaldırmak zorunda kaldığının birinci saniyesinde hissettiği güç ağırlığa karşı, zorunluluk güce karşı ölçüsünün eşit oranlarında hep bir araya geldiğinde kaldırıp ileri yürümek ve düşürüp bırakmak arasında şikayet ediyor gibi hissediyordu. Bu Ricky için o anlardan biriydi ve içindeki acı ve katıksız korkunun üstesinden gelebilmek için içinde arta kalan gücün neredeyse her bir damlasını emiyordu. Bir paraşütçü askerin bilinmeyen düşman topraklarına atlayışı gibi Ricky kendisini kapıyı açıp dışarıya çıkmaya zorladı. Öne doğru bir adım atmak neredeyse acı veriyordu. Sokağa varana kadar üstü başı ter içinde kalmış, yorgunluktan başı dönmüştü. Gözü dönmüş, solgun ve perişan halde olmalıydı. Çünkü yanından geçmekte olan genç bir adam hızını artırıp aceleyle uzaklaşmadan önce eğilip ona bakmıştı. Ricky kendini kaldırıma fırlattı. Caddede çalışan taksilerden birini daha kolay çevirebileceği köşeye doğru sarhoş gibi yalpaladı. Köşeye vardı, yüzünden terini silmek için durakladı ve ardından elini havada tutarak kaldırımın kenarına geldi. Tam da o anda sarı bir taksi yolcu indirmek için mucizevi şekilde önüne çekti. Ricky eskiden kalma şehir tarzıyla taksiyi kendine talep etmek için içindeki kişi, her kimse ona kapıyı açmak için uzandı. Taksiden inen Virgil'di. "Teşekkürler Ricky," dedi kadın, neredeyse baştan savarak. Yüzündeki siyah güneş gözlüklerini düzeltti, Ricky'nin yüzünde taşıdığı şaşkınlık ifadesine gülüyordu. "Okuman için gazeteyi sana bıraktım," diye ekledi. Başka bir şey söylemeden geçip gitti, hızlıca sokaktan aşağı yürüdü. Birkaç saniye içinde köşeyi dönüp görünürden kaybolmuştu. "Hadi be dostum, binecek misin?" diye üsteledi şoför aniden. Ricky kaldırımın kenarında kapıyı açık tutarken kala kalmıştı. İçeri baktı ve Times gazetesinin o günkü sayısının katlanmış koltukta durduğunu gördü. Daha fazla düşünmeden kendini hemen taksinin içine attı. "Nereye?" diye sordu adam. Ricky cevap vermeye başlamıştı ki sustu. Az önce inen kadını nereden aldınız diye cevap verdi. Garip bir kadın dedi şoför. Onu tanıyor musun? Evet sayılır. Beni iki blok geride çevirdi. Bu sokakta kenara çekmemi ve taksimetreyi çalışır durumda bırakıp beklememi söyledi. Bu esnada o arkada camdan dışarı bakıp telefonu kulağına dayamış bir halde hiç kimseyle konuşmadan sadece dinleyerek öylece oturdu. Sonra birdenbire oraya çekledi ve senin durduğun yere işaret etti. Camdan bir 20'lik sıkıştırdı ve dedi ki bu adam senin bir sonraki müşterin, anladın mı? Ben de nasıl istersen bayan dedim ve dediğini yaptım. Ve şimdi buradasın işte. O kadın bir afetti. Nereye? Ricky durdu ve sonra sordu. Sana nereye gideceğini söylemedi mi? Şoför gülümsedi. Tabii ki söyledi, kahretsin. Ama yine de sana da sormamı söyledi. Tahmin edip edemeyeceğini görmek için. Ricky başını salladı. Kolombiya Presbyterian Hastanesi 152. caddedeki ayakta tedavi kliniğine. Bingo dedi şoför. Taksimetresini sıfırlayıp şehrin sabah ortası trafiğine doğru hızlanırken. Ricky taksinin arka koltuğunda duran gazeteye uzandı. Uzanırken kafasında bir soru oluştu. Ve şoförle yolcu arasındaki plastik cama doğru eğildi. Hey dedi. O kadın sana farklı bir adres verirsem ne yapacağını söyledi mi? Mesela hastaneden başka bir yerin adresi gibi. Şoför sırıttı. Bu da ne böyle, bir oyun mu? Öyle de diyebilirsin diye cevap verdi Ricky. Ama oynamak istemeyeceğin bir oyun. Onunla bir iki oyun oynamak beni rahatsız etmezdi, anlarsın ya. Evet ederdi dedi Ricky. Rahatsız etmeyeceğini düşünüyor olabilirsin ama inan bana ederdi. Adam başını sallayarak onayladı. Ne dediğini anlıyorum dedi. Onun gibi görünen bazı kadınlar değmeyecekleri kadar çok belalılar. Giriş ücretine değmedikleri söylenebilir. Bu kesinlikle doğru dedi Ricky. Her neyse, sen ne söylemiş olsan da seni hastaneye götürmem söylendi. Oraya gittiğimizde ne dediğini anlayacağını söyledi bana. Seni oraya götürmem için bana bir 50'lik verdi. İyi finanse ediyor dedi Ricky arkasına yaslanarak. Zor nefes alıyordu. Gözlerinin kenarını ter kaplamış ve üstü başı ter ve leke içindeydi. Taksinin arka koltuğunda uzanıp gazeteyi aldı. Aradığını A13 sayfasında buldu. Lord ve Taylor's mağazalarının iç çamaşır reklamının üzerinde yine aynı kırmızı kalemle, büyük harflerle yazılmıştı. Kelimeler ilandaki ince uzun mankenin bedenine karışarak tanıttığı bikiniyi gölgeliyordu. İzlediğin yolu daraltıyor, yakınlaştırıyor, geri götürüyor. Hırs değişiklik beynini sardı. Söylenen tüm kadınları boşladın. Onu mücadele denizinde akıntıya bıraktın. O kadar vazgeçtin ki hayatına mal oldu. Şimdi hatayı gören bu çocuk, annesinin ruhu için intikam peşinde. Bir zamanlar fakir ama artık zengin olan çocuk, isteklerini gözünü kırpmadan yerine getirir. Hastaların tüm kayıtlarını bulabilirsen belki de, ama bu çalım atmak için yeterli midir söyle. Çünkü günün sonunda zavallı Ricky'nin 72 saati kaldı bu oyunda. Bir önceki şiir gibi basit ve çocuksu bir yapısı olan bu şiir onunla alay eder gibiydi. Bunun anaokulu bahçesinde şarkılı alay ve hakaretlerin söylendiği, nazik işkencelere benzediğini düşünüyordu. Ancak Rumpelstiltskin'in tasarladığı sonuçlarda hiçbir çocuksuluk yoktu. Ricky Times gazetesinden bir sayfa kopardı, katlayıp cebine soktu. Gazetenin geri kalanını taksinin zeminine fırlattı. Şoför trafikte alçak sesle küfrediyordu. Yoluna çıkıp ona mani olan her kamyona, araba ya da arada sırada ortaya çıkan bisiklet sürücülerine durmadan söyleniyordu. Taksi şoförünün yaptığı konuşmaların ilginç yanı ise kimsenin söylediklerini duymamasıydı. Camı açıp küfür etmiyordu ya da bazı kızgın taksi şoförlerinin etraflarını saran trafik ağına tepki olarak yaptıkları gibi kornasına yüklenmiyordu. Bunları yapmak yerine adam sadece konuşuyordu, emir veriyordu. Direksiyon çevirirken kelimelerle önlem alıyordu. Sanki kendini garip bir şekilde bağlı hissediyordu. Ya da en azından onun yoluna çıkanlarla etkileşim kuruyor gibiydi. Ya da tam tersi, nasıl baktığına göre değişir diye düşündü Ricky. Her gün kimsenin duyamadığı bir sürü konuşma yapmanın garip olduğunu düşündü Ricky. Sonra farklı durumda olan var mı diye düşündü. Taksi onu büyük hastane binasının önündeki kaldırımda indirdi. Bloğun aşağısında kırmızı harflerle yazılmış bir tabelası olan ve önünde bir ambulansın durduğu bir acil giriş kapısı görebiliyordu. Ricky etrafındaki sıkıcı yaz sıcağına rağmen ensesinden inen bir ürperti hissetti. Hissettiği soğukluk hastaneye son gelişinden kaynaklanıyordu. Çünkü bu, karısının hala onu öldürecek olan hastalıkla savaştığı, radyasyon, kemoterapi ve vücudunda meydana gelen tüm sinsi saldırılar için tedavi gördüğü sıralarda, karısını ziyaret ettiği zamanlara denk geliyordu. Onkologların ofisleri binanın başka bir bölümündeydi. Ama bu Ricky'nin sokakta hissettiğinden farksız olan ve içinden tekrar yükselen güçsüzlük ve dehşet duygularını yok etmiyordu. Başını kaldırıp gösterişli tuğla binaya baktı. Hastaneye hayatında 3 kez geldiğini düşündü. İlk olarak özel muayenehanesine geçmeden önce ayakta tedavi kliniğinde 6 ay çalışmıştı. İkinci defasında karısının ölüme karşı faydasız savaşına bitken halde girerken hastaneye yaptıkları umutsuz ziyaretlerdi. Bu üçüncü defada ise ihmal ettiği ya da bırakıp gittiği ve şimdi kendi hayatını tehdit eden hastanın ismini bulmak için dönmüştü. Ricky güçlükle yürüyordu. Tıbbi kayıtlarının nerede saklandığını biliyor olması gerçeğinden ilginç biçimde nefret ederek girişe doğru ilerliyordu. Kayıtların depolandığı bölümün gişesinde Ricky, isteğini ilk açıkladığında şaşkınlıkla gülümseyen parlak bir havai gömleği ve mürekkep ya da yemek artıkları olarak tanımlanabilecek olan lekelerle kaplı haki renginde bir pantolon giyen koca göbekli orta yaşlı bir memur vardı. 20 yıl öncesinden tam olarak ne istiyorsun dedi kuşkusunu gizlemeden. Psikiyatri kliniğinde çalışmış olduğum 6 ayın kayıtlarını dedi Ricky. Bana gelen, randevu alan ve bir kez bile gelmiş olsa dahi adına dosya açılan her hastanın kaydını istiyorum. O dosyalarda üzerinde çalışmış olduğumuz tüm durum notları yer alıyor. O kayıtların bilgisayara aktarıldığından emin değilim dedi memur isteksizce. Geçirildiklerine iddiasına girerim dedi Ricky. Hadi gidip bakalım. Bu çok uzun zaman alır doktor dedi memur ve yerine getirmem istenilen bir sürü sorumluluklarım var. Ricky durdu ve bir süreliğine düşündü. Sonunda Virgil ve Merlin'in insanların yüzüne para sallayarak nasıl basit işleri hallettiklerini anlamıştı. Cüzdanında 250 dolar vardı ve 200 dolar çıkardı ve tezgahın üzerine koydu. Bu yardımcı olur dedi. Belki beni sıranın önüne geçirir. Memur etrafına bakındı. Kimsenin bakmadığını görünce tezgahın üzerinden parayı kapıverdi. Doktor dedi küçük bir gülümsemeyle. Bilgilerimin tümü tamamıyla hizmetinizde. Parayı cebine indirdi ve parmaklarını havada kıpırdattı. Bakalım ne bulabileceğiz dedi bilgisayar klavyesine yazılar girerek. Adamın uygun dosya numaralarını bulabilmek sabahın geri kalan kısmını aldı. Önemli yılı ayrı bir yerde tutmayı başarırken, bilgisayarın dosya numaralarının kadın hastaları mı yoksa erkek hastaları mı ait olduklarını ve aynı şekilde hangi doktorun hangi hastayı tedavi ettiğini belirleyebilecek bir özelliği yoktu. Ricky'nin klinikte geçirmiş olduğu aylar Mart ayında başlayıp Eylül'e kadar devam ediyordu. Memur öncesinde ve sonrasında başlayan dosyaları elemeyi başarabildi. Ricky, Rumpelstiltskin'in annesinin 20 yıl önce yaz dönemindeki 3 aylık dönemde gelmiş olduğunu tahmin ederek seçenekleri azaltıyordu. O zaman diliminde yeni hastalar için hastanede 279 insana dosya açılmıştı.